Ayrım 20, sayfa 224. İnferis mahfi eğilmez. Değerlendirme toplantısı. Sabah erkenden kalktı, yol yorgunluğunu atmıştı üzerinden. Tıraş oldu, kahvaltısını yaptı. Kahvesini içerken konuşacağı konularla ilgili notlarına hızlıca bir göz attı. O sırada ev telefonu çalmaya başladı, arayan annesiydi.
Murat, ne zamandır arayıp sormadın, merak ettik.
Babası emekli olduktan birkaç yıl sonra Ankara'daki evlerini satıp Urla'dan bir yer almışlar ve oraya yerleşmişlerdi. Haklısın anneciğim, bu aralar hiç arayamadım, başımı kaşıyacak zamanım yok. Bir sürü iş güç soruşturmayla uğraşıyorum. Nasılsın, babam nasıl?
Biz iyiyiz, seni merak ediyoruz. Şu işlerini toparla da bir izin alıp buralara gel. Bak tam zamanı şimdi Urla'nın.
Tamam anne, işleri bir toparlayayım, sizi arayıp gelirim.
Gülşen'le görüşüyor musun? Barış ne yapıyor, iyi der mi?
Evet anne, devamlı görüşüyoruz. Barış çok iyi, ona ayrılığı hissettirmiyoruz.
Aman oğlum, o çok önemli.
O sırada Murat'ın cep telefonu çalmaya başladı. Anne, kapatmam lazım, bakanlıktan arıyorlar.
Tamam oğlum, bizi unutma, ara olur mu? Öpüyorum seni.
İkinizin de ellerinizden öpüyorum. Hoşça kal anne. Murat ev telefonunu kapatıp cep telefonunu açtı. Günaydın Murat Bey, ben Dilek.
Günaydın Dilek Hanım. Murat Bey, size araba yolluyorum, bekliyoruz.
Tamam Dilek Hanım. Saat 10 olmuştu, gömleğini giydi, kravatını taktı, derlediği notları çantasına yerleştirdi. İsviçre'den aldığı bilgi sadece eski Kamu Yatırımları Bakanı'nın rüşvet ilişkisini doğrulamıştı. Ama defterdeki KYB2 yeni bakanın da işin içinde olduğunu gösteriyordu. Murat'ın bunu görmezden gelmesi mümkün değildi. Ancak ona verilen görev özellikle eski bakanın dönemiyle sınırlı tutulmuştu. Bu yüzden mevcut bakanla ilgili kuşkularını açıp açmama konusunda kararsızdı. Sonunda başkanla yapacağı konuşmanın gidişine bakarak açıklamaya karar verdi. Mutfağa gitti, bir elma alıp yemeye başladı. Elmayı daha yaralayamadan kapı çaldı. Tam zamanında diye düşündü. Ceketini giyip çantasını aldı. Mustafa Bey kapıdaydı. Selamlaştılar ve yola çıktılar. Murat başkanla yapacağı görüşmede Maliye Bakanı ve Paşa'nın da olup olmayacağını merak ediyordu. Önceki telefon konuşmalarında başkan birlikte bir değerlendirme toplantısı yapmaktan söz etmişti hep. Bu durumda bugünkü toplantıda onlar da bulunacaktı herhalde. Murat vergi inceleme raporunun taslağını yazmıştı. Bağışlar meselesini de ekledikten sonra raporu işleme koyabilirdi. Ama asıl konu olan rüşvet incelemesini kesin kanıtlara bağlayamamıştı henüz. Bu konudaki bulgularını rapora döktüğü zaman ortalığın karışacağına emindi. Eski bakanın ifadesinin alınması gerekiyordu. Kim karar verecekti buna ve kim alacaktı ifadesini? Bakan olmasa da halen milletvekili olduğu için dokunulmazlığı vardı. Bütün bunlar yetmezmiş gibi işin içine bir de mevcut bakan girerse işte o zaman kıyamet kopardı. Murat bu zor görevi başarıyla tamamlarsa eski ve yeni Kamu Yatırımları Bakanı'nın da içinde bulunduğu bir rüşvet alışverişi ve yolsuzluk şebekesini açığa çıkarmış olacaktı. Bu düşüncelere dalmışken Maliye Bakanlığı'na geldiklerini fark etti. Arabadan indi, kapıdaki güvenlik görevlisine kimliğini gösterip içeri girdi. Dilek Hanım'ın odasına geçti. Merhaba Dilek Hanım.
Hoş geldiniz Murat Bey. Yukarıda Bakan Bey'in odasında sizi bekliyorlar. Ben bir haber vereyim.
Bu sefer bakanın odasında konuşulacak demek diye düşündü Murat. Dilek Hanım telefonla bakanın özel kalem müdürünü aradı ve Murat'ın geldiğini haber verdikten sonra döndü.
Murat Bey, özel kalem müdürü Nihat Bey sizi bekliyor dedi.
Murat teşekkür etti ve özel kalem müdürünün odasına çıktı. Günaydın dedi, beni bekliyorlarmış. Özel kalem müdürü Nihat Bey ona bir dakika beklemesini söyleyerek bakanın odasının kapısını çaldı ve içeri girdi. Kapı yarı aralıktı. Murat bakanın gelsin bekliyoruz dediğini duydu. Nihat Bey dışarı çıktı ve Murat'a buyurun sizi bekliyorlar dedi. Murat Nihat Bey'in açık tuttuğu kapıdan içeri girdi ve girer girmez de tahmin ettiği kişilerle karşılaştı. Odada başkan, maliye bakanı ve başbakanın danışmanı Bekir Paşa vardı. Hepsinin ellerini sıktı, başkanın işaret ettiği koltuğa oturdu ve çantasını yanına koydu. Bakan ile Paşa, Orta Doğu'daki petrol kuyularının bombalanmasının yaratacağı ekonomik sıkıntıları hararetle tartışıyorlardı. Başkan da onları dinliyordu. Murat konuşmasının bitmesini beklerken daha önce iki kez girdiği bakan odasını bu kez daha ayrıntılı olarak gözden geçirme fırsatı buldu. Bu eski binanın en önemli özelliği tavanlarının yüksek oluşuydu. Bu yükseklik insana bir ferahlık duygusu veriyordu. Odanın büyük pencereleri gün ışığının mükemmel bir biçimde içeri girmesini sağlıyordu. Bakanın masasının ince işçiliğine dikkatle baktı. Öyküsünü daha önce dinlemiş olduğu bu masa son dönem sadrazamlarından Ahmet Muhtar Paşa'ya aitti. Odadaki iki deri koltuk ve sehpalar da masanın takımını oluşturan parçalardı. Duvara dayalı duran camlı kitaplık ise klasik görünümüne karşılık bu takımla uyumsuz duruyordu. Ama asıl uyumsuzluk bakanın döner koltuğundaydı. Bu modern koltuk bütün eşyaların arasında "Ben buraya ait değilim" diye bağırır gibiydi. Murat bunların yerine masa takımıyla uyumlu klasik bir koltuk ve kitaplık konsa çok daha iyi olurmuş diye düşündü. Sonra duvarlardaki tablolara bakmaya başladı. Murat bakanın seslenmesiyle daldığı düşüncelerden sıyrıldı.
"Anlatın bakalım Murat Bey, sanırım elinizde yeni bazı bilgiler varmış. Başkan Bey bize öyle bilgi verdi."
Murat yaptığı incelemeyi, elde ettiği bulguları, vardığı sonuçları tek tek anlattı. Polis soruşturmasıyla da ilgili bilgi verdi. Son olarak da holdingin B vakfına yaptığı ve bir kısmı şartlı olan bağışlardan söz etti. Bu konuyu anlatırken bakan ve paşanın birbirlerine kaçamak bakışlar attığı gözünden kaçmadı. Bunun üzerine bağışların rutin vergi incelemesi altında ele aldığını vurgulama ihtiyacı duydu. Paşa sözü aldı.
"Bu bilgiler için teşekkür ederiz Murat Bey. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?"
Murat yeni bakan hakkındaki kuşkularını paylaşmakta hala kararsızdı. Sadece başkanla konuşuyor olsa bunu yapmak daha kolay olurdu. Ama şimdi karşısında Maliye Bakanı ve Paşa da vardı. Yine de ortaya çıkan durumu ayrıntıya girmeden anlatmak gerektiğini düşündü ve incelediği konunun sadece eski dönemde sınırlı kalmayabileceğinden, bu konuda biraz da araştırma yapması gerektiğinden söz etti. Bunları söylerken Maliye Bakanı ile Paşa'nın kaçamak bakışlarını tekrar yakaladı. Bakan söze girdi.
"Murat Bey, size belirli bir dönemin incelenip soruşturulması görevi verilmişti. Siz bu sınırı aşmayacaksınız herhalde."
Murat'ın bu yoruma canı sıkılmıştı. Kendini tutmaya çalışsa da dayanamadı.
"Sayın Bakanım, Cenevre'de aldığım bilgiler söz konusu durumun sonraki dönemde de sürdüğü yolunda işaretler veriyor."
Bakan ve paşa yine bakıştılar. Bekir Paşa Cenevre'deki bankaların adlarını sordu. Murat bankacıların adlarını sormamalarını umarak bankaların adlarını verdi. Bekir Paşa ayağa kalktı.
"Ben izninizi alayım Sayın Bakanım. Sayın Başbakan'a bu gelişmelerle ilgili bilgi sunayım."
Paşa hepsinin ellerini sıktıktan sonra çıktı. Başkan ve Murat da bakana veda ettiler. Çıkarlarken bakan Murat'a bir kez daha dönem sınırlamasına dikkat etmesini söyledi. Merdivenlerden inerlerken başkan Murat'ın gözlerinin içine bakarak konuştu.
"Bu parasal ilişkilerin sonraki dönemde de tekrar etmesi iyi olmadı."
"Yapacak bir şey yok sayın üstadım, bunu görmezden gelemem. Çünkü bana verilen bilgide o da yer alıyor."
"Tabii tabii, gereken neyse yapılması lazım."
"Bir konu daha var sayın üstadım."
"Nedir o?"
Holding'den B vakfına yapılan yüklü ve düzenli bağışlar meselesini biraz daha ayrıntılı olarak incelemek isterim. Bu bağışların incelediğim konuyla ilgisinin olduğunu düşünüyorum.
Başkan o halde niye araştırmıyorsun der gibi yüzüne baktı. Murat bu bakışı fark etti ve devam etti.
Vakıf yetkilisiyle telefonda konuştum. Vakfa yapılan bağışların listesini, bağış makbuzlarının kopyalarını ve bağışların nerede kullanıldığının dökümünü istedim. Yetkili bana bağışların listesini ve makbuzların kopyalarını verebileceğini ama bunların nerelere harcandığına ilişkin bilgileri Vakıflar Bakanlığı'ndan talimat gelmediği sürece paylaşamayacağını söyledi.
Buraya gelmeden önce adamın verebileceğini söylediği şeyleri yazılı olarak talep ettim. Onları da verecekler mi emin değilim.
Saçmalık. Ama madem olay böyle gelişti, o zaman bakana uygun bir zamanda durumu anlatayım. Kendisi gerekirse Vakıflar Bakanı ile görüşsün ve bu vakfı incelemeniz için onay versin.
Tamam efendim, ben sizden haber bekleyeceğim.
Murat izin istedi ve çıktı. Dilek Hanım onu görünce, Mustafa Bey'e haber vereyim dedi Murat.
Teşekkür ederim Dilek Hanım, haber vermeyin. Ben biraz yürüyüp hava almak istiyorum.
Murat bakanlıktan dışarı çıktığında araba istemediğine pişman oldu. Hafif hafif yağmur yağmaya başlamıştı. Başlangıçta geldiği arabayla döneceğini düşündüğü için şemsiye almamıştı yanına. Bahar yağmuru deyip geçti önce ama iyiden iyi ıslanmaya başlayınca işin rengi değişti. Görünürde taksi yoktu. Keşke Mustafa'yı da gitseydim eve diye geçirdi aklından. İlerideki taksi durağına hızla yürüyüp içeri girdi.
Taksi yok galiba.
Bir taksi dönüyor abi, onu vereyim size. Nereye gideceksiniz?
Çay yoluna gideceğim.
Durakta epey bir süre bekledi. Bu arada yağmur da iyice hızlanmıştı. Sonunda taksi geldi. Murat arabaya bindi ve şoföre adresi verdi. İçinde laptop bilgisayarı, soruşturma belgeleri, notları olan çantasını göğsüne bastırmış sımsıkı tutuyordu. Yağmurlu havanın da etkisiyle karamsar düşüncelere boğulmuştu. Yeni bakan hakkında soru işaretleri uyandırarak yanlış mı yapmıştı? Bu durum belki de idari göreve geçme arzusunun gerçekleşmesine engel olacaktı. Dahası müfettişlik görevinden ayrılmak zorunda bile kalabilirdi. İşsiz kalırsa ne yapabileceğini düşünmeye başladı. Yeminli mali müşavir olsa belki para kazanabilirdi. Ne var ki bu sevdiği bir iş değildi. Eve gidiş yolunda trafik kötüydü ama Murat'ın trafiği filan görecek hali yoktu. Kendisine sürekli yanlış yapıp yapmadığını soruyordu. Bu soruya her seferinde hayır doğru yaptım. Sonraki döneme sıçramış olan bir olayı görmezden gelemezdim yanıtını verse de içi çok rahat değildi. Taksi evin önünde durduğunda düşüncelerinden sıyrıldı, parayı ödeyip arabadan indi ve çantasını sıkı sıkıya tutarak eve koştu. Yağmur hala yağıyordu ve aradaki 3-5 adımlık yolda bile iyice ıslanmıştı. Anahtarını çıkarıp kapıyı açtı, girişteki aynadan yansımasına baktı, berbat görünüyordu. Hemen ılık bir duş alayım, sonra bir şeyler yer, bir içki içer kendime gelirim diye söylendi. Çantasını çalışma masasına bıraktı, soyundu ve duşa girdi. Duşta uzun süre kaldı. Ilık su iyi gelmiş, gerilen sinirlerini gevşetmişti. Konuyu incelemeye devam edecek ve diğer her şeyi akışına bırakacaktı. İncelemeyi bitirince ne yapacağına o aşamada karar verecekti. İlginç bir ipucu. Ankara'daki toplantıdan sonra İstanbul'a dönen Murat, sabah dizüstü bilgisayarından e-posta mesajlarına bakarken içlerinden birisi ilgisini çekti. Mesajın başlığında Murat K. son döneme ait güncellemeniz yazıyordu. Google Maps temeline diye bir uygulamaydı. Önce tereddüt etti, bilinmeyen yerlerden gelen bu tür mesajların bilgisayara virüs yerleştirmek için yollandığına ilişkin bir sürü uyarı okumuştu. İnternette kısa bir araştırma yaptıktan sonra bu uygulamanın güvenilir olduğu kanısına vararak gelen dosyayı açtı. Dosyanın içinde notlar ve bir harita vardı. Son bir aylık dönemde nerelere gittiği harita üzerinde gün gün işaretlenmiş olarak çıkıyordu. İnsanın gizlisi saklısı kalmadı diye düşündü. Bu uygulamayı daha önce görmemişti. Belki önceden de vardı ama ilk kez e-posta adresine mesaj göndermişti. Gönderinin altına indi, abonelikten ayrıl yazısını tıklayacakken aklına bir soru takıldı. Acaba bu uygulamayla başkalarının aktivitelerine de ulaşmak mümkün olabilir miydi? Eğer mümkün olabilirse Hale ve Emre'nin cinayet günü köşke gidip gitmediklerini öğrenebilirdi. Uygulama üzerinde epeyce bir uğraşıp kafa yorduktan sonra başkasının durumunu görebilmenin ancak onun Google hesabına girmekle mümkün olabileceği sonucuna vardı. Bunu yapabilmek için de o kişinin şifresini bilmek gerekliydi. Ya da filmlerdeki gibi bir hacker yardımıyla şifreyi kırıp o hesaba erişmek de denenebilirdi. İyi de hacker'ı nereden bulacağım diye geçirdi zihninden. Acaba müfettişler arasında böyle birini tanıyan var mıydı? Aklına birkaç kişiye sormak geldiyse de bu düşünceden hemen vazgeçti. Polis soruşturması kapsamına giren bu işe girmesi zaten usule uygun değildi. Bir de insanları kuşkulandırmanın anlamı yoktu. Buna karşılık cinayeti kimin işlediği ortaya çıkarsa Murat'ın incelemesindeki birçok soru işareti de ortadan kalkabilirdi.
Katil bulunursa cinayetin amacı ve belki de tıpkı Murat'ın kuşkulandığı gibi bakanla bağlantısı net biçimde ortaya çıkabilirdi. Murat, Komiser Cengiz ile görüşmelerinde köşk girişindeki kamera kayıtlarına silinmiş olduğu ve cinayet günü köşke gelenler hakkında görüntülü bilgi bulunmadığı bilgisini almıştı. Google uygulaması aracılığıyla şüphelilerin aktivite kaydına ulaşabilirse silinen kamera kayıtlarının kaybını telafi edecek önemli bir kanıt elde etmiş olacaktı. Murat raporu üzerinde çalışmaya devam etmek istiyor ama zihni cinayete takılı kaldığı için fazla da ilerleyemiyordu. Dışarı çıkıp biraz yürümeye karar verdi. Egzoz kokuları içinde yürümek akıl kârı olmasa da biraz değişiklikte yarar vardı. Üstelik hava da harikaydı. Binadan çıktı, caddeyi geçip trafiğin daha az yoğun olduğu ara sokaklardan birisine rastgele girdi. Her ne kadar zihnini boşaltmak için dışarı çıkmış olsa da aklı hala o uygulamadaydı. Belki de Komiser Cengiz'in yanında bu işleri bilen birileri olabilirdi. En doğrusu bu bulguyu komiserle paylaşmak diye geçirdi aklından. Tam komiseri arayacakken birden aklına Kerem'in bu işlerden anlayabileceği düşüncesi geldi. Kerem uzaktan akrabasıydı. İzmir'deyken yakın evlerde otururlar, ailece görüşürlerdi. Kerem'in amcası Almanya'da büyük bir otomobil fabrikasında mühendis olarak çalışmıştı. Fabrikadan ayrıldıktan sonra markanın satış bayiliğini almış, bakım onarım gibi servis işlerini de yürütmeye başlamıştı. İşleri iyice büyütünce kardeşini de davet etmiş, Kerem de lise sondayken ailesiyle birlikte Almanya'ya gidip orada bilgisayar mühendisliği okumuş ve amcasının işinde çalışmaya başlamıştı. Türkiye'ye dönüş yapınca İstanbul'daki büyük bir şirkette IT departmanının başına geçmişti. Murat İstanbul'a gittiğinde ya da Kerem Ankara'ya geldiğinde birbirlerini arar buluşurlardı. En doğrusu Kerem'i arayıp ona danışmaktı. Telefonunda Kerem'in numarasını bulup aradı. Karşıdan Kerem'in sesi geldi. Alo kardeşim, nasılsın?
İyiyim Kerem, sen nasılsın?
Sağ ol Murat, iyiyim. Epey oldu görüşemedik.
Haklısın, çok oldu görüşmeyeli. İş güç derken günler geçip gidiyor.
Sorma, olduğun yerden kıpırdayamıyorsun.
Sana bir işim düştü Kerem.
Hayırdır Murat?
Bu Google Maps Timeline diye bir program var ya.
Kerem güldü. Dedektiflik programı gibi değil mi?
Murat da güldü. Evet, aynen öyle. Bu program hakkında bilgiye ve bir konuda da bir yardıma ihtiyacım var.
Hayırdır kardeşim?
Telefonda olmaz. Bugün vaktin var mı? Buluşabilir miyiz?
Sen İstanbul'da mısın?
Murat her zaman aradığı halde bu görev sırasında hiç aramamıştı onu.
Evet, İstanbul'dayım ama sürekli Ankara-İstanbul arasında gidip geldiğim için seni arayamadım, kusura bakma.
İşler bir durulsun ararım diyordum ama bir türlü durulmadı.
Defterden sildin demek beni.
Seni asla silmem.
Biliyorum canım, takıldım öylesine. Bak ne diyeceğim, bugün rahatım. İstersen bana bir kahveye gel ya da öğlen buluşalım. Bizim burada çok iyi bir kebapçı var.
Kebabı başka zaman yeriz. Ben sana geleyim. Bir kahve içip konuşalım en iyisi.
Tamam kardeşim, bekliyorum.
Murat hemen dışarı çıkıp bir taksi çevirdi ve adresi verdi. Trafik çok yoğun değildi. Yarım saatte Kerem'in iş yerine gelmişti. Girişteki danışma görevlisine Kerem'in kendisini beklediğini söyledi. Adam önündeki deftere baktı, sonra Murat'ın kimliğini alıp bir kart verdi.
Dördüncü kat, sizi bekliyorlar.
Murat kartı okutup turnikeden geçti ve asansörlere yürüdü. Dördüncü katta asansörden çıktığında Kerem onu bekliyordu. Kerem neredeyse Murat'la aynı boyda, ona göre daha topluydu. Aynı yaşta olmalarına karşı Murat'tan daha yaşlı görünüyordu. Sarıldılar, öpüştüler. Odasına doğru yürürlerken Kerem sordu.
Ne içersin Murat?
Bir acı kahveni içerim. Odaya girmeden önce Kerem asistanına iki sade kahve söyledi. Kerem'in odası kent manzarasına bakıyordu. Murat pencerenin önüne kadar gidip dışarıyı seyretti. Kerem,
nasıl betonlaştı güzelim şehir değil mi dedi.
Murat başını onaylar anlamda salladı. Bir süre havadan sudan sohbet ettiler. Sonra Kerem sordu.
Hangi rüzgar attı seni?
Murat yaptığı mali incelemeye değinmeden Mehmet H.'nin öldürülmesini ve cinayet soruşturmasını anlattı. Kerem bu olayı gazetelerde okuduğu için Murat'ın anlattıkları ilgisini çekmişti. Sonuna kadar hiç sesini çıkarmadan dikkatle dinledi. Murat bitirince merakla sordu.
Hepsini anladım da senin bu cinayet soruşturmasıyla ne ilgin var onu anlayamadım.
H Holding'in bir takım mali işlerini inceliyorum. Cinayet meselesi aydınlatılabilirse bu konuda da yol almak mümkün olabilir.
Peki benim nasıl bir katkım olabilir?
Bu sözünü ettiğim haliyle sevgilisi Emre'nin cinayet günü köşkte olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Ne yazık ki cinayet işlendiği tarihte o sokakta mobese kamerası yokmuş. Sonradan koymuşlar. Ayrıca cinayeti işleyen kişi ya da bir başkası köşk bahçesinin girişindeki kameranın yaptığı kayıtları da silmiş.
Benim bu konuda nasıl bir yararım olabileceğini halen anlamış değilim.
Hale ve Emre'nin o gün köşke gidip gitmediğini sana daha önce telefonda söz etmiş olduğum uygulamayı kullanarak görmemiz mümkün müdür onu araştırıyorum. Tabii benim teknik bilgim yeterli olmadığı için sana danışmaya geldim.
Şimdi anladım ne istediğini.
Kerem kısa bir süre düşündükten sonra konuşmayı sürdürdü.
Bildiğim kadarıyla bu uygulamayı kullanarak birinin konumunu izlemek için o kişinin şifresi gerekiyor. Yani bu iş ancak onun hesabına, onun adına girerek yapılabilir. Tabii cinayet günündeki konumunun kaydedilmiş olması için kişinin telefonunu o gün açık tutmuş ve bu uygulamanın konum bilgilerine ulaşmasına izin vermiş olması da gerekir.
Ben böyle bir izin vermediğim halde bu uygulama beni izlemiş.
Uygulama bu izin otomatik olarak verilmiş şekilde yükleniyor. O nedenle ayarlara girip izni kaldırmadığın sürece seni izliyor. Bu arkadaşlar bunun farkındaysa konumlarını belli etmemek için otomatik izni kaldırmış olabilirler.
Anladım. Peki diyelim ki onlar bu izni kaldırmamış ve cinayet günü telefonlarını açık tutmuş olsunlar. Bu durumda onlara belli etmeden hesaplarına girip konum bilgilerini almak mümkün mü?
Belki mümkün olabilir ama bu işi biz yapamayız.
Burada tıkandık desene.
Kerem bir süre sustu ve düşündü. Dur ben bir arkadaşımı arayayım.
Ama bu iş çok gizli Kerem. Yakalanırsak biteriz.
Merak etme, dikkatli olurum.
Kerem telefonda arkadaşını aradı ve hal hatır sorduktan sonra hemen konuya girdi. Ne amaçlı olduğunu açıklamadan bir kişinin konum bilgilerine ulaşılıp ulaşılamayacağını sordu. Aldığı yanıt üzerine evet onu ben de biliyorum da bu yol dışında bir yol var mıdır onu araştırıyoruz dedi. Arkadaşının anlattıklarını dinledi ve bir süre sonra tamam Tarkan o zaman senden haber bekleyeceğim sağ ol dedi ve telefonu kapattı. Sonra düşünceli bir yüz ifadesiyle Murat'a döndü. Tarkan bilgisayar işlerinin ustasıdır. Bu bilgilere ancak illegal yollardan ulaşılabileceğini söyledi. Bu tür işleri yapan ve kendisinin de zaman zaman başvurduğu bir arkadaşı varmış. Onunla konuştuktan sonra bize haber verecek. Yalnız bu tür işlerin parasız olmayacağını söyledi. Yani belli ki Tarkan'ın tanıdığı kişi bu işi yapmak için para isteyecek.
Ne kadar ister acaba?
Beni aradığında onu da söyleyecek.
Tamam Kerem, eğer ödeyebileceğim bir şeyse kabul ederim.
Devlet bu tür işler için ödeme yapmaz mı?
Murat güldü. Normal işler için bir de zor ödeme yapıyor dedi.
Biraz daha konuştular sonra Murat izin istedi. Çıkarken senden haber bekliyorum Kerem dedi. Lobiye indi ve danışmadan kimliğini geri alırken bir taksi çağırmalarını rica etti.
20. ayrımın sonu. Sayfa 237.